Merhaba sevgili izleyenlerimiz. Bir Ahir Zaman ve Yaratılış Delilleri adlı programımıza daha hoş geldiniz. Bugün yine Doktor Oktar Babuna, Doktor Erel Aksoy, kadın hastalık ve doğum uzmanı kardeşimizle beraber yine iman hakikatleri üzerinde duracağız ve ahir zamanın yaşadığımız delilleri üzerinde duracağız inşallah.
İnşallah.
Tabii Erel buradayken hazır. Yine
Estağfurullah.
insan fizyolojisinden, insanın vücudundaki delilerden biriyle başlamak bizim
Peki.
için güzel olacak.
Evet. Bugün ben biraz ağrıdan bahsedelim derim. Ağrı da vücudumuzun önemli bir mekanizması. Nasıl bağışıklık sistemi vücudumuzu mikroplardan koruyorsa, ağrı mekanizması da vücudumuzu içten gelen ve dıştan gelen bir takım fiziksel darbelere, tehlikelere karşı bir koruma mekanizması. Ağrı mekanizmasını insanlara sorduğumuz zaman bunu genelde insanlar hoş olmayan bir duygu olarak açıklayacaklardır. Yani keşke olmasaydı gibi nitelendirebilirler ama derin bir düşünceye girdiğimiz zaman bunun ne kadar önemli bir mekanizma olduğunu, Allah tarafından verilmiş bir rahmet olduğunu göreceğiz.
Evet, inşallah.
Vücudumuzun her yerinden, neredeyse her yerinden, hani beyin dokusu hariç, işte karaciğerin iç dokusu hariç, işte akciğerlerimiz hariç, neredeyse her dokusundan, her hücresinden, her an, herhangi bir tehlike olup olmadığına dair uyarı beynimize gitmekte. Yani herhangi bir fiziksel tehlikeyle, bu fiziksel olabilir, yani kimyasal bir tahribat olabilir. Bununla ilgili bir ağrı veya acı yapacak bir uyarı varsa, bu bilgiyi her an beynimize ulaştırılmakta. Bu da bizim vücudumuzu tehlikelere karşı korumamızı sağlamakta. Bu dış tehlike de olabilir, iç tehlike de olabilir. Herhangi bir yerimizde bu ağrı hissini biz hissetmezsek eğer, kendi vücudumuza bile kolaylıkla bu tahribatı yapabiliriz. Yani herkes dişini çektirmiştir mesela. Diş çekilirken değil mi? Çenemizi uyuştururlar. Sanki o organ artık bize ait değilmiş gibi bir his oluşur. Mesela kolaylıkla yanağımızı, dilimizi ısırabiliriz. Değil mi?
Evet.
Yani bunun ne kadar önemli bir duygu olduğunu buradan da pekala anlayabiliriz. Yani dilerseniz bir takım hastalıklar var. Konjenital mesela analjezi denilen bir durum var. Ona
Doğuştan.
evet doğuştan ağrı hissi, acı hissinin olmadığı bir durum. Yani
Evet.
genetik bir mutasyonla ağrı hissiyle birlikte sıcaklık hissi, soğukluk hissi de ortadan kaldıran bir durum. Onunla ilgili bir videomuz var. Dilerseniz ona bakalım. İkiye basabilirsek eğer. Şimdi buradaki kız çocuğu şimdi göreceğiz. Doğuştan konjenital analjez dediğimiz hastalığa sahip. Bakın kendisini koruma mekanizmasına sahip değil. Duvara çarpacak. Şimdi bakın masaya çarpıyor. Bakın gözlük takmak zorunda kalınmış. Niye gözlük takmak zorunda kalınmış? Çünkü bu kız çocuğu kendisine zarar veriyor. Nasıl zarar veriyor? Gözünü oluşturduğu zaman gözüne yaptığı basıncın farkında değil. Bu
Ağrısı
yüzden
olmadığı
evet
için.
ağrı hissi olmadığı için gözüne yaptığı basıncın farkında değil. Gözünde morluklar, yaralar, hatta gözünü çıkaracak derecede ileri basınçlar uygulayabiliyor. O yüzden korumak zorunda bırakılmış.
Tabii hem elini
Evet.
hissetmiyor hem gözünü
Evet.
hissetmiyor.
Evet.
Rahatlıkla gözünü çıkarırız yani
Kesinlikle.
tabii.
Bakın burada köpek çarptı mesela. Normal bir çocuğun ağlaması lazım. Ama herhangi bir negatif bir tepki vermiyor. Evet, bakın şimdi burada dişleri çıkmış. Niçin dişlerini çıkarmışlar? Mecburen ailesi dişlerini çektirmek zorunda
Allah
kalmış.
ısırıyor.
Çünkü dilini, dudağını ısırıyor çocuk. Mecburen dişleri sökülmek zorunda bırakılmış. Bakın burnuna zarar vermiş, dudaklarını ısırmış. Bakın elini emmiş, elini emerken parmaklarını ısırmış. Ailesi konuşuyor. Bakın dudaklarını ısırmış. Çocukken daha bilinçli değil. Bilinçli olsa da fark etmez. Yani bu büyük de olsa aynı sonuçta karşılaşacağız biz.
Bu da ne büyük nimet olduğunu gösteriyor
Evet.
ağrı hissinin.
Sürekli gözlükle dolaşmak zorunda.
Acısız bir hayat.
Kesinlikle öyle. Bakın burada basit bir şey mesela. Herkes banyo yapar. Suyun sıcaklığını, soğukluğunu da hissedemiyor bu çocuk.
Evet.
Yani sürekli başka birinin yardımına muhtaç bir şekilde, yani ne kadar yaşayabilir? Yani günün birinde illaki kötü bir sürprizle karşılaşacaktır.
Evet.
Değil mi? Yani herhangi bir şekilde, her zaman annesi babası yanında olmayacak, herhangi bir şekilde kendisine bir şekilde zarar verecek. Bunu biz başka hastalıklarda da görüyoruz bu tip durumları. Mesela şeker hastalığı en çok bilinen. Şeker hastalığında kandaki glukoz eğer kontrolsüz bir şekilde seyrederse sinirlere, damarlara tahribatlar oluşuyor. Bunun sonucunda mesela şeker hastalığında diyabetik ayak denilen bir durum var. Bu neden oluşuyor? Kişiler ayakkabı giyiyorlar ama ayakkabının mesela vurduğunu hissetmiyorlar. Ne oluyor? Bunun sonucunda ayakkabıyı giymeye devam ettikleri için vücutlarında yaralar oluşuyor, ayaklarında yaralar oluşuyor. Bir müddet sonra damarlarında da hasar olduğu için ve şeker zaten enfeksiyona meyil hazırladığı için bir takım enfeksiyöz durumlarla karşılaşıyorlar. Kalbine giden sinirlerde bir sıkıntı olduğu için de mesela sessiz kalp krizi geçiriyorlar. Kalp krizi geçirdiğinin farkına varmıyorlar.
O kalp ağrısını da hissetmediği için tabii.
Evet, evet. Yani bu tip durumlarla karşılaşıyoruz. Bundan ne anlıyoruz? Ağrı duyusu kesinlikle Allah tarafından bize verilmiş olan rahmet.
Evet. Allah, o şeker hastalarında ayrıca mesela şey de oluyor.
Evet.
Sırtlarında yine ağrı algılayıcı mesela bizim şeyler var. Sinir uçları var. Her ne kadar az da olsa. Evet. Gece boyunca uyuduğumuz zaman farkında olmadan cildin oksijensiz kalan kısımları sinyal gönderiyor. Ağrı sinyali gönderiyor.
Evet, evet.
Ve biz uykuda yine haberimiz olmadan sırtımızı dönüyoruz. Yatakta hareket ediyoruz gece boyunca.
Evet.
Onlarda bu ağrı hissi olmadığı için bu sefer oksijensiz kalıp burada iyileşmeyen ülserler oluşuyor.
Evet,
yaralar
evet.
oluşuyor. Bu şeker hastalarında özellikle.
Mesela ona başka bir örnek. Mesela kalorifer örneği verilir. Kalorifere ayağını dayadıktan sonra onu fark etmediği için sabahleyin bir yanıkla uyanabiliyor.
Evet.
Bu tip durumlar. Kolu uyuşur, fark etmez mesela. Eğer sinirlerinde bir sıkıntı varsa. Allah Kur'an'da da şöyle buyurmuş. Şeytana Allah'a sınırım. Olur ki hoşunuza gitmeyen bir şey sizin için hayırlıdır. Ve olur ki sevdiğiniz şey de sizin için bir şerdir. Allah bilir de siz bilemezsiniz. Bakara
Maşallah.
Suresi 216. Evet. ayette.
İnsanın canının yanması büyük rahmet.
Evet.
Çok hayırlı
evet.
olmuş.
Tabii yani canının yandığı için korunuyor. Yani o Allah'ın rahmeti hakikaten. Değil mi? Elini sıcak suya soktuğu zaman insanın sıcak olduğunu fark etmezse.
Evet.
Ütüye dokunabilir değil mi insan? Allah saklasın. Ütü sıcaksa fark etmezse hemen yanar yani. Bu tahribat meydana gelir.
Olayın ayrı bir mucizesi. Allah özellikle cildimize böyle ağrı sensörleri,
evet.
algılayıcı özel uçlar yerleştirmiş olması. Reseptörler yerleştirmiş olması. Çok gerçekten büyük bir harika. Yani siz basıncı nasıl algılarsınız onun için özel bir algılayıcı var. Acıyı nasıl algılarsınız ona ait bir algılayıcı var. Isıyı nasıl algılarsınız, soğuğu nasıl algılarsınız. Her biri için ayrı sensörler var.
Evet.
Yani düşünün ki bir robot yapmışsınız laboratuvarda, mühendisler yapmış. Belli amaçlara yönelik olarak o hareket edecek. Belli bir ortamda dolaşacak. Belli ortamdan sinyaller alacak. Buna göre tepkiler gösterecek. Sizin bunu hesaplamış olmanız ve bunu planlamış, programlamış olmanız gerekiyor.
Evet.
Böylesine sensörleri, özel sensörleri yerleştirmiş olmanız gerekiyor. Evet. Belli yerlerine, uzuvlarına.
Evet.
Bakıyorsun insan vücudunda zaten böyle sensörler özellikle parmak uçlarında çok yoğun yerleştirilmiş. Her bir algı özellikle yerleştirilmiş.
Evet.
Başka bir şeye tepki vermiyor. Mesela o basınç sensörü. Böylece yüzeyin pürüzsüz mü, düz mü olduğunu anlayabiliyorsunuz. Anlayabiliyoruz. Allah'ın verdiği bu nimet sayesinde.
Evet.
Şimdi basıncı algılıyoruz ayrı. Isıyı algılıyoruz. Böylece yanmamak üzere Allah bizi koruyor. Soğuğu algılıyoruz. Yine donmamak üzere inşallah.
Evet. Evet.
Her biri bir hayır üzere. Özellikle yapılmış, yaratılmış maşallah.
Basınçtan bahsettin abi. Şimdi burada biz elektrik sinyalleriyle beynimizde iletim sağlanıyor, alışveriş yapılıyor. Beyinden vücudun diğer organlarına elektrik sinyalleriyle yani iyonların değişimiyle iletimler sağlanıyor. Ama bizim parmaklarımızdaki bir hissi, mesela acı hissi basınçla ilgili bir his. Bunun mesela elektrik sinyaline dönüştürülmesi de çok büyük bir mucize değil mi?
Evet.
Yani fiziksel bir ileti
evet.
sinir uçlarında elektrik iletisi haline dönüştürülüyor. Bu da gerçekten çok büyük bir mucize. Şimdi bizim vücudumuzda aslında ağrı hissini ileten iki tip sinir var. Bir tanesi keskin ağrıyı ileten, mesela bir çivi batması olabilir, bir yanma sonucu hızlı bir şekilde refleksi çalıştırmak için gerekli olan duyuyu sağlayan, hızlı iletim sağlayan sinirler. Bir de yavaş dediğimiz ağrı hissi esas, yani künt. uyarının devam ettiğini, tehlikenin devam ettiğini gösteren ikinci bir sinir. İki farklı evet. sinir var. A ve B diye. Mesela bu sinir hücresine bir örnek. Sinir hücresinde iletimi hızlandıran miyelin kılıfları var. Mesela hızlı iletim sağlamak için bunların olması şart. Neden şart? Sinir hücresinin şurada uzun olarak gördüğümüz kısmı akson denilen uzantı. İletimler bunlarla sağlanıyor. Uyarı geldikten sonra hızlı bir şekilde iletim sağlanabilmesi için şu miyelin kılıflarının olması gerekiyor ki iletim bütün membran boyunca yayılmasın. Sadece şurada gördüğümüz açıklıklarda oluşsun ve hızlı bir şekilde sinir boyunca iletim sağlansın.
Çok bu da çok büyük bir mucize. Evet. Dizayn yani. Evet, burada bir kesinlikle. Özel bir yaratılış var. Ya elektrik sinyalinin hızlı bir şekilde iletilmesi hedeflenmiş.
Evet.
Ve buna göre özel bir tasarım var, özel bir yaratılış var.
Bakın bu miyelin kılıfının olmamasıyla ilgili bile birçok hastalık var. Oktar Hocam daha iyi bilir bu konuları. yani çok büyük bir mucize.
Tabii o zaman bütün yürüme bozuluyor, görme bozuluyor, evet, hissetme bozuluyor. Her şey bozuluyor miyelin kılıfı olması.
Evet. Yavaş iletim sağlayan hücrelerde bu miyelin kılıfı yok. Neden? Çünkü yavaş bir şekilde iletim sağlanması yeterli olacak. Çünkü sadece durumun devam ettiğini, yani orada bir yara varsa yaranın devam ettiğini, işte bu iç organ olabilir, iç organsa kapsülünde gerilmeye bağlı ağrının devam ettiğini bize, beynimize ileten bir sistem yeterli olacaktır. İki farklı mekanizmayla bu ağrı sistemi beynimize iletilmekte inşallah.
Maşallah. Yani onunla ilgili mesela özel multiple skleroz bunlardan bir hastalık.
Evet.
Bu işte demiyelinizden hastalıklar evet. diye geçiyor bunlar. Sırf sinir var. O algı sensörleri her şey yerli yerinde. İnsan vücudu iskeletiyle, cildiyle, bütün üst dil hücresiyle var. Sırf miyelin kılıfları sinirlerin üzerinde bulunmadığı için ne olmuş oluyor? Siz artık his kaybına uğruyorsunuz. Algı bozukluğu gelişiyor. Ve sinir iletiminde bozukluklar çıkıyor, hastalıklar gelişiyor.
Evet.
Yani tek bir şeyin eksikliği bütün hayatı zaten zora sokmuş oluyor. Bir hastalık çıkıyor. Çok hayati bir hastalıkla baş başa kalıyorsunuz. Artık işte idrarını tutamama gibi böyle hayatı tamamen zora sokacak hareketler, işte felce kadar ilerleyen durumlar gelişiyor artık.
Evet. Ağrı tabii mevcut ama Allah bunun önlemini de tedavisini de bize sunmuş durumda. Hazır bir şekilde. Yani en bilinen ağrı kesici biliyoruz ki aspirin söğüt ağacından elde edilen bir madde. Asetil salisilik asit denilen bir madde ve 3500 yıldır insanlar aslında bunu biliyorlar. Bunu bir şekilde hani bitkisel ilaç olarak da kullanıyorlar. Allah bize bunu hazır olarak vermiş. Yoksa bizim bunu bilme şansımız yoktu. Ağrıyı verdiği gibi tedavisini de hazır bir şekilde önümüze sunmuş.
Mesela bakın multiple sklerozda neler oluyor onları bir hatırlayalım hep beraber. Duyu kaybı oluşuyor, görme bozuklukları oluşuyor, kuvvet ve denge kayıpları oluşuyor, idrar tutmayı söylemiştik, idrar tutma bozuklukları, çok hafif olabiliyor, şiddetli hale dönüşebiliyor. Evet. İşte mesela çift görme, gözlerde kayma, konuşma ve yutma bozukluğu, bu çok hayati. Zaten yoğun bakıma alınmasını gerektiren bir durum olmuş oluyor. Siz yutamıyorsunuz bir şey. Yutma ne kadar hayati bir şey değil mi? Yani ben ne olsa yutarım diye düşünür insan. Ama siz onu bile Allah'ın kontrolünde olduğunu artık Allah size gösteriyor. Maşallah. Orada Allah diledikçe yutabiliyorsunuz siz. Ve konuşabiliyorsunuz. Yürüme zorluğu, kol ve bacak hareketlerinde zorlanma. Bunlar belirtiler. İşte göz sinirlerinin tutunması mesela bunlardan yine aynı şekilde göz görme bozukluğu gelişiyor. Görme keskinliğinde azalma şeklinde kendini gösteriyor. Kol ve bacaklarda kuvvet kaybı, hareket bozukluğu, duyu kaybı. Hep bunlar bakıyorsunuz tek o işte miyelin kılıflarının olmamasına bağlı olarak
iletimin
gelişen
hızlı sağlanamaması sonucu koordinasyon bozuklukları ve felçle sonuçlanan bir durum.
Evet. Bir ilginç ağrı şekli daha var. O da çok değişik. Fantom ağrısı deniyor. Mesela kolu ve bacağı kesilen kimselerde o kesik yani normal diyelim ki kolu yok bir kişinin veya bacağı yok. Bacağının ve kolunun ağrısını hissetmeye devam ediyor. Fantom ağrısı deniyor buna. Hatta bazen öyle oluyor ki o bacağı ve kolu olmayan kişi, mesela bacağı yok, yataktan bacağı üzerine inmeye çalışıyor. Onu hissediyor, bacağını hissediyor. Evet. Olmayan bir bacağı varmış gibi hissediyor. Bu da çok özel bir durum. Yani hep tabii hocamız hep üzerinde durduğu konu. Bizi hep aynı noktaya götürüyor. Bakın bütün bilimsel deliller Biz beynimizin içinde elektrik sinyalleriyle muhatabız. Bacağın olmayan bacağı hissediyor mesela buna. İşte fantom ağrısı deniyor. Fantom bacak, fantom kol. Olmayan kolunu hissediyor. Peki hangisi gerçek bunların yani, değil mi? İnsan mesela gözünü kapadığında rüyasında da bacaklar, kollar görüyor böyle. Evet. Tam eli havada bir şey tutarken hep olmuştur. Herkes bilir. Bir uyanıyorsun. Ne elin var havada, ne ayakta duruyorsun, ne elinde bir şey var. O katılığını hissettiğin, elinde tuttuğun şey yok. O yatağında yanında duruyor kol böyle. Ama biraz önce eminsin yani, böyle havada duruyor kolun. Hatta rüyada, bu örnekte de mesela fantom kol ve bacaklarda olmayan şey hissediliyor.
Evet.
Ya bu işte bakın, materyalizmi çökerten çok önemli bir konu bu. Yani insan hiç çıkamadığı beyninin içinde yaşıyor.
Evet.
Yani asla dışarısı diye bir şey, kavram yok aslında insan için.
Evet.
Onu varsayıyor insan. Yani mesela şimdi izleyenler de bir soru soralım. Düşünsün herkes. Biz mi odanın içindeyiz, oda mı bizim içimizde? Evet. Çok net, oda bizim içimizde. Ama insan, Allah o kadar mükemmel bir sanatla yaratmış ki. İnsan böyle emin yani karşısının olduğundan, bir boşluğun içinde olduğundan, orada kendi vücudu diyor, onun kendi vücudunun dışı diyor diye varsayıyor. Onunla hareket ettiğini varsayıyor. Aslında hiç bir yere hareket ettiği yok insanın. Evet. Beynin içinde nereye hareket edebilir ki insan? Aslında beyin de beyin içinde. Yani bu bakımdan bakınca, değil mi, insana hani sorduğumuz zaman beynin nerede diye, rüyada da olabilir bu. İki elini tuttuğu başını gösterir. Evet. Sonra uyandığında ne iki eli vardır, ne o beyni vardır. Biz onun olduğunu aslında bu şekilde varsayıyoruz. Ama şöyle düşünülebilir tabii, yani dışarıdaki madde vardır ama biz asla muhatap değiliz. Zaten atomun yapısı gereği büyük boşluklar ve ışığın olmaması, sesin olmaması, değil mi? Ses diyoruz yani, normal şeylerin titreşimi, atomların titreşimi. Veya biraz önce ağrıdan bahsettik. Bir şeyi dokunmadan bahsettik. Ne oluyor, insan bir şeyi tuttuğu zaman bir elektron diğer elektrona gitmiş oluyor fiziksel olarak. Bu o zaman %99'u boşluk olan maddenin ne katılığı olabilir, değil mi? Elektron elektron gitmesinden ne onun şekli olabilir, ne kenarı olabilir, ne pürüzü olabilir bu anlamda. Hepsi bakın algı olarak var. Yani dışarıda şekil yok, kenarı yok, pürüz de yok. Ondan sonra ısı da yok dışarıda. O bir algı olarak var. Sıcakla soğuk tarif ettiği zaman insan tarif edemez zaten. O bir algı olarak vardır.
Evet.
Mesela kırmızıyı tarif et dediğin zaman tarif etmesi bile zordur ama bilir insan ne olduğunu. Çünkü algısı vardır onun. Dışarıda kırmızı diye bir şey yok.
Evet.
Dışarıda kenar da yok, katılık da yok aslında. Maddenin katılığı da yok. Bunların hepsi algı olarak yaratılmış ve mükemmel. Ama o kadar detaylı yaratmış ki Allah, o kadar mükemmel bir yaratılış var ki, sürekli yaratılış. İnsan emin oluyor. Hakikaten %100 emin oluyorsun böyle. Yani karşısındaki şey var. Ona uzanabiliyorsun, hareket ediyorsun, mekan değiştiriyorsun, evet, gibi. Aslında fiziksel olarak, bilimsel olarak mekan yok. Zaman da yok, renk de yok, ışık da yok. Bunların hepsi var ama algı olarak yaratmış Allah.
Evet.
Tıpkı rüyadaki gibi. Ya bu çok önemli bir gerçek. Ama biz bu algılar bütünlüğü içerisindeki, yaratılıştaki detaylar çok önemli. Onun üzerinde duruyoruz çünkü Allah'ın mükemmel bir sanatı var. Onu gösteriyor Allah inşallah. Ama bu gerçeği de unutmamak lazım. Çünkü bu gerçek bize Allah'ın mutlak varlık olduğunu ispatlıyor. Bilimsel olarak da ispatlıyor bunu inşallah. Yani Allah mutlak varlık, insan gölge varlık. İnsan çünkü ruhtan oluşuyor çok açık bir şekilde. Yani hocamız geçenlerde tekrar anlattı, detaylı olarak anlattı. Elektrik sinyalini görüntü olarak algılayan bir varlık var. Bu çok muhteşem bir şey hakikaten. Yani ruhun varlığı, yani insanın tabii kavrayamıyor insan. Çünkü Allah ruhtan çok az bir bilgi verilmiştir diyor. Biz Allah'ın kendisini bildiği gibi bilemeyiz. İnsan ruh olmasına rağmen kendi varlığını Allah'ın bildiği gibi bilemez. Yani Allah'ın kendi ruhundan üfürdüğü ruhun varlığı hakkında az bilgi verilmiştir diyor insana. Ama çok net bir gerçek. Ve muhteşem bir sanatı var Allah'ın. Yani maşallah, elhamdülillah, subhanallah dedirtiyor. O kadar emin oluyor ki insan hakikaten. Değil mi? Konuşurken bile mesela ses duyuruyor Allah. Kendi sesim olduğunu varsayıyorum. Ya o ses ne ben çıkarabilirim, ne onu algılayabilirim ses olarak. Yani onu Allah yaratıyor çok net bir şekilde.
Bunu anlamak İnşallah. İçin rüyalarımız zaten Allah tarafından özellikle muhtemelen özellikle yaratılmış. Yani herhangi bir fiziksel karşılık olmadığı halde biz her türlü, biraz önce bahsettin hocam, her türlü duyuyoruz, görüyoruz, otobüs çarpıyor, araba çarpıyor, her türlü ağrıyı çekiyoruz. Ama rüyalarımızı ne kadar süre görüyoruz? Hani bilimsel olarak 5 saniye, 6 saniye, 7 saniye ama 2-3 saatmiş gibi algılıyoruz.
Evet. Şey, bire basabilir miyiz? Ben görme alanıyla ilgili bir şey göstereceğim. Şimdi aslında muhatap olduğumuz görüntü şöyle bir dünyanın içinde Allah bize gösterdiği görüntü böyle. Yani sol gözümüzden gelen görüntü şöylesine bir görme alanına sahibiz. Bakın şöyle, böyle elipsoid bir şekil. Sağ gözümüzden, diğer gözümüzden gelen görüntü de şu şekilde. Aslında iki boyutlu iki tane görüntü üst üste biniyor ve biz üç boyutlu bir görüntü elde etmiş oluyoruz. Üç boyutlu bir görüntü, Sayın Doktor Nusret Baş da göz doktoru kendileri, göz uzmanı, operatör doktor. Geçenlerde yine A9'da burada röportaj yaparken, hocam dedim iki tane iki boyutlu görüntü var değil mi dedim. Evet dedi, retina üzerine düşen iki tane iki boyutlu görüntü var. Bunun dışında üç boyut zaten algıdan başka hiçbir şey değil. Yani üç boyut beyindeki bir algı. Olmayan bir şeyi biz algılıyoruz. Bakın bu çok önemli. Yani burada üst üste binen iki tane görüntü görüyorsunuz, görme alanları. Bu şekilde bu ortadaki bir derinlik hissi oluşmuş oluyor. Bundan başka bir şey değil derinlik hissi. Beynimizde oluşan bir görüntüden bir şey değil, başka bir şey değil. Artı, az önce bahsettin ya, aslında iki tane kör nokta var. Yani gördüğümüz şeyle bize algılattırılan şey farklı şeyler. Şimdi bakıyoruz görüntüde aslında iki tane böyle siyah karanlık noktanın olması gerekiyor. Kimse böyle iki tane karanlık siyah nokta gördüğünü bugüne kadar gören oldu mu acaba?
Testlerde eğer ispatlanmazsa.
Testlerde görürüz, evet. Ancak bu ispatlanabilir.
Aslında o siyah noktalardan çok daha, büyük görme alanında. Yani böyle biz karşıda bir metre çapında bir yeri görmüyoruz böyle en azından yani tek gözle baktığımızda.
Evet. Hatta bunun testleri de var. Kör noktayı görmek için yapılan testler. Burada öyle bir şey ki, şimdi geliyorsunuz kör noktanın olduğu yerdeki bir cismi görmek üzere. Bakıyorsunuz yine orada yine bir şey var. Yani normalde karanlık olması gerekirken, boş olması gerekirken kör noktada yine bir görüntü var. İşte harikalık burada zaten. Yani tek gözünüzü kapatın. Burada ortada, şuralarda bir yerde mutlaka bir karanlık, bir boşluk olması gerekirken, simsiyah bir boşluk olması gerekirken. Neden? Çünkü orada retina dokusu yok. Optik sinirin toplandığı bir yer orası. Oraya karanlık kör nokta diye ifade ediliyor. Orada retina hücreleri olmamasına rağmen yine yaklaşık şu kadarlık bir geniş bir alanda karanlık bir şey görmemiz gerekirken hayır yine görüntü doldurulmuş. Evet. Neyle dolduruluyor bu? Normal teknik olarak, fizyolojik olarak olmayan bir şey bize aynı şekilde hissettirildiği için, algılattırıldığı için tabii ki doldurulmuş. Yani bunlar Allah'ın nasıl yarattığının ve bize aslında referanslarıyla bakın. Bunlar bilinen şeyler. Yani kabul edilen ve çok yaygın olarak bilinen şeyler ama insanların nedense konuşulmadığı, üzerine konuşulmayan aslında harikalar. Allah bize bizi algılar dünyasında yaşatıyor. Gördüğümüzle değil, bize gösterilenle muhatabız. Gösterilenlerle muhatabız yalnızca. Allah bize ne istiyorsa bize onu gösteriyor. Biz de gördüğümüz kadarıyla imtihanımıza devam ediyoruz.
Yalnız kör nokta değil. Yani gözün önünde, retinanın önünde kan damarları var.
Tabii.
Bayağı böyle damarlar var şu anda gözümüzün önünde. Damarlar ışığa geçirgendi. İçinden kan aktığı için o anlamda ışığa geçirgendi. Yani bizim damarları görmemiz lazım. Damarları da göstermiyor Allah. Yani kör nokta aslında orada Cihat Hocam'ın gösterdiğinden çok daha büyük. Yani şöyle bir optik siniri çıkar. Yani gözün küresi bu kadarsa şu kalınlıkta bir optik sinir vardır orada. Yani böyle çok büyük bir nokta. Bunu karşıya oranladığınızda bizim karşıda böyle kocaman bir alanı görmüyoruz biz. Herkes baksın şimdi. Yani bütün izleyiciler denesin. Tek gözünüzle bakın karşıya. Sonra kapatıp diğer gözünüzle bakın. Aynı şeyi göreceksiniz. Aslında büyük bir alanı görmüyorsunuz. Diğer gözünüzle baktığınızda orası doldurulmuş olarak yani mükemmel olarak yine görüyorsunuz. Veya bir şey okurken mesela okuduğunuz bir şeye, bir cümleye bakın. Değil mi? Orada bir yazıyı göreceksiniz. Diğer gözünüze bakın yine aynı şeyi göreceksiniz. Yani şimdi materyalistler bu konu aslında materyalist kitaplarda çok tartışılan bir konudur kör nokta konusu. Hiçbir şekilde izah edemiyorlar. Diyorlar ki beyin yama yapıyor. Şimdi hep birlikte düşünelim. Hücrelerden oluşan, atomlardan oluşan bir organ var. Bir şeyi kapatıyor. Şimdi ilk defa okuduğunuz bir şeyi varsayalım. Yani bir cümleyi ilk defa görüyorsunuz siz. Bakıyorsunuz oraya yama yaptı diyorsunuz. Ulan bilmediği bir şeyi beyin oraya nasıl doldursun? Öbür gözünle bakıyorsun yine anlamlı aynı şekilde aynı anlamlı cümleyi görüyorsun. Ya beyin falan yama falan yapamaz. Ama görüntü kusursuz yaratılıyor. Allah gücünü gösteriyor inşallah. Yani en ufak bir çatlaklık göremezsin diyor Allah. Bu bize yani görüntüdeki bizim algıladığımız bu algıları yaratan Allah'ın sanatı inşallah bu. Allah sanatını gösteriyor bize detaylarda. Mesela bu küçücük aklıyla bazen Darwinistler gözle ilgili bakın Richard Dawkins'in mesela şöyle bir iddiası diyor ki haşa gözün şeyinden bahsediyor retina tabakasından. Gözün retina tabakası diyor haşa hatalı olarak yaratılmıştır diyor. Şunu iddia ediyorlar. Şimdi gözün retina tabakasında sinir hücreleri var. Aslında onunla ilgili bir filmimiz var da birazdan bulurum inşallah. Orada kan damarları sinir hücrelerin arkasında sinirlerin kabloları yani bu kablolar ön taraftan çıkıyor. Hep ön tarafta toplanır böyle. Şimdi bu görüntüyü kesen bir yapı. Damarlar da öyle. Damarlar da sinir hücrelerin önündedir. Yani böyle damarlar vardır. Kör nokta vardır. Bizim görüntümüzde damarlar, görmediğimiz alanlar, o sinir hücreleri önünden çıktığı için görüntünün kapatılması gerekiyor. Ama asla olmuyor. Bir kere söylediği detayda da hatalı zaten Dawkins. Çünkü gözün fizyolojisinden şu anlaşıldı. Damar sisteminin sinir hücrelerine çok yakın olması gerekiyor. O Dawkins'in kendi küçük aklıyla iddia ettiği gibi sinirler sinir hücrelerinin arkasında olsa yani damar sistemiyle kan dolaşımıyla sinir hücrelerinin arasına girseydi onlar oksijenle beslenemeyeceği için çok yüksek oksijen tüketiyor sinir hücreleri. Muazzam yüz milyarlarca reaksiyon yapılıyor saniyede. Asla göremezdik biz. İşte bu Darwinistlerin küçük kafası bu. Evet. Daha doğrusu kemik kafaları onların. Anlamıyorlar yani bir türlü. Halbuki Allah bakın ayette diyor ki şeytandan Allah'a sığınırım. Sen gözünü çevirip gezdir diyor. Hiçbir çatlaklık göremezsin diyor. Bir daha çevirip gezdir diyor. O göz diyor şeytandan Allah'a sığınırım. Yorulmuş bir halde sana geri dönecektir diyor. Biz hiçbir yerde bir kusur bulamıyoruz Allah'ın yarattığı. O kadar mükemmel bir düzen var ki. Hastalık da bunun içinde mükemmel. Mesela hastalıkları örnek olarak vermeye çalışıyorlar. Halbuki hastalık özel yaratılmış. Mesela enfeksiyon hastalığı yaratılmış Allah tarafından. Bakteri var, virüs var. Kusursuz bir bağışıklık sistemi de yaratılmış. Yani Allah belli ki çok bir amaç için hem mikrobu bakteriyi mükemmel olarak yaratmış ama onu tanıyan bir bağışıklık sistemi var. Sen daha doğmadan hepsini biliyor. Evet. Sen doğduktan sonra hazır zaten yani böyle. O geldiği anda onu tanıyor. Evet. Bu yaratılış mucizesi inşallah.
Orada hakikaten de normalde hep evrimciler bunun işte yanlış bir tasarım olduğunu öne sürerler. Öyle değil. Normal gözün, retinanın çok yüksek bir metabolizması var. Çok yüksek bir hücrelerin çok hızlı bir çalışma sistemi var orada. Yüksek oranda oksijene ihtiyaçları var. Özellikle Allah o şekilde yaratmış. Bol damar ağı. Hı hı. Ve buna rağmen fotonlar etkilenmeden aradan geçebiliyorlar. Zaten retinaya ulaşabiliyorlar. Oradaki evet. Harikalık orada. Buna rağmen hiçbir şekilde engel tanınmıyor. Ve mükemmel bir şekilde göz işlemeye devam ediyor. Önünde hiçbir gölge olmadan bahsettiğimiz şekilde damarları biz yine görmüyoruz. Ve yüksek metabolizma hızı bu şekilde yüksek damar ağıyla, çok yoğun damar ağıyla da karşılanmış oluyor. Maşallah.
Çok da hareketi hızlı bir şekilde yani pikosaniyeler içinde reaksiyon evet. veren bir sistem var. Çok kaliteli bir görüntü bize sunulmuş durumda. Milyonlarca megapiksellerden oluşan bir görüntü sistemi. Yani şu andaki teknolojinin yüzlerce katı netlikte bizim gözümüz görme yeteneğine sahip. O da bir başka mucizesi inşallah.
Tabii canım yani bakın şimdi Darwin ne diyor göz için? Yani gözün yapısı o kadar muhteşem ki onun döneminde ayrıca moleküler biyoloji hiç bilinmiyor. Yani o yüz milyarlarca reaksiyon oluyor bir saniyede. Pikosaniye dedin de o pikosaniye saniyenin trilyonda biri. Evet. İki pikosaniyede oluyor bu reaksiyonlar. Bakın diyor ki Darwin. Sinirlerin ışığa nasıl hassas olduğu bizleri yaşamın nasıl meydana geldiği sorusundan daha çok endişelendirmektedir. Devam ediyor. Bu kitabında söylüyor bunu. Gözün odağını farklı uzaklıklara uydurmak, içeri bırakılacak ışık tutarını ayarlaması, yani göz bebeği hep ışık miktarını ayarlar. Fazla ışık olduğu zaman hemen küçülür ki aşırı ışık, yani bir ışık parlaması şeklinde görülürdü aksi takdirde. Karanlıkta da genişler ki çok ışık gelsin diye, daha ışığa ihtiyaç olduğu için. İçeri bırakılacak ışık tutarını ayarlaması, küresel ve renksel sapmayı düzeltmesi gibi eşsiz düzenlenişlerin tümünün doğal seçme ile oluşabildiğini düşünmenin, ki o doğal seçme bütün kitabı ona dayalıdır. Origin of Species by means of natural selection diyor. Yani doğal seçilimle türlerin kökenidir. Kitabın başlığı budur ve doğal seçilim olduğunu iddia eder. Bakın bunu söylüyor Darwin. Küresel ve renksel sapmayı düzeltmesi gibi eşsiz düzenlenişlerin tümünün doğal seçme ile oluşabildiğini düşünmenin, Bu ben öyle düşünüyorum ama diyor, böyle düşünmenin diyor, en ileri derecede saçmalamak gibi göründüğünü açık yürekli itiraf eden diyor. Adam daha ne desin? Darwin'in her söylediği yanlış diye bir şey yok. Bakın doğru söylüyor burada. Saçmalamak diyor hatta yani. Ben diyor saçmaladım diyor. Siz bu şeye bakmayın diyor kitabımı geri kalan kısmına ama buraya bakın diyor. Veya diyor ki gelişmiş bir göz bana soğuk bir titreme veriyor. Devamlı titriyormuş yani gözü düşündükçe. Gözün meydana gelişi böyle bir zorlukla yüz yüze gelmememin gerçekten de sahtekarcı olduğunu düşünüyorum diyor mektubunda. Yani artık insaf yani. Darwin söylüyor bunları.
Yani tabii olayı protein temelinde almaya başladığımızda zaten evrim teorisi çöküyor. Çünkü proteinlerin olabilmesi için şimdi gözdeki tasarım tabii ki çok mucizevi. Veya vücuttaki işte algı sensörlerinden bahsettik, ağrı sensörlerinden. Nereye baksak zaten bir mucize var, bir harikalık var. Biz daha temelinde ama olaya girdiğimizde nasıl olur da bir hücre tek başına meydana çıkabilir? Evrimcilerin iddiası ne noktada geçerli olabilir diye baktığımızda daha temelinde imkansız olduğunu görüyoruz. Evet. Çünkü bir proteinin daha hücrenin yapı taşı olan amino asitlerin bir yere getirdiği bir çalışan makine olan proteinin var olması için yine başka proteinlerin var olması gerekiyor. Onun kapalı ortamının uygun ortamda sağlanmış pH değeriyle sağlanmış olması gereken bir sitoplazm olması gerekiyor. O proteinlerin nasıl üretilmesi gerektiğini tarif edildiği DNA'nın çekirdeğin içinde hazır bulunması gerekiyor. Yani tam anlamıyla çalışır bir hücrenin zaten varlığı gerekiyor en başında da. Bu ne demek? Her şeyle kusursuz bir hayatın bir anda eksiksiz kusursuz haliyle yaratılmış olması gerektiği anlamına geliyor. Böyle bir şey yoksa zaten hayat olmaz. İlkelden gelişmişe doğru bir süreç var mı? Dünyanın hiçbir yerinde yok. Kainatın hiçbir yerinde böyle bir süreci gözlemleyemiyorsunuz. Çünkü yok. Bir anda bir hücrenin tek başına varlığının da bir anlamı yok. Eğer diğer hücrelerde yoksa. Bir organizma zaten o yüzden buna deniyor. Adı neden organizma? Çünkü organizasyon olduğu için. Organizasyon ne demek? Düzen demek. Düzen varsa düzen koyucu vardır. Bir düzen ne demek? Düzenin devamlılığı anlamına gelir zaten. Onun devamlı surette yaratılması gerektiği anlamına gelir. Devamlı yaratılma yoksa zaten düzen yoktur, organizma yoktur, organizasyon yoktur, canlılık yoktur. İşte bu yüzden Allah'ın varlığı hak, Allah'ın varlığı gerçek. Her yere hakim olan, sonsuz bilgi ve güç sahibi olan Allah'ın varlığı gerçek. Ve her bilimin her dalı da bunu ortaya koyuyor, gerçek olarak gözler önüne seriyor. Biyokimya bunu anlatıyor bize. Proteinlerin varlığının Allah'ın üstün yaratışıyla ancak mümkün olduğu gerçeğini ortaya koyuyor. Genetik yine aynı şekilde. Paleontoloji bize zaten canlıların böyle bir anda ortaya çıktıklarını ve çağlar boyunca değişmeden günümüze kadar geldikleri gerçeğini gösteriyor. Bu ne demek? İşte yaratılış demek. Yani buna rağmen evrimcilerin işte Allah'ın varlığını reddetmek adına çıkıp da bir şeyler söylemeye çalışmaları ancak onları komik duruma düşürüyor. Yalan söylediklerinin herkese anlaşılır hale gelmesine sebep oluyor ancak. Tek bir gerçek var, o da Allah bizi yarattı. Yine Allah'a döneceğiz inşallah.
Evet, şimdi biraz önce gözdeki Darwin'in itiraflarından bahsettik. Yani evrimin imkansızlığını, hatta diyor ki en ileri derecede saçmalamaktır diyor evrimle olduğunu iddia etmek. Mesela Richard Dawkins var. Bu Dawkins mutasyon sorulduğu zaman havaya bakan, işte uzaylılar getirdi diyen adam. Bakın diyor ki gözle ilgili Richard Dawkins. Göz gibi komplike, görünür şekilde tasarlanmış. Ne demek? Yaratılmış. Görünür şekilde tasarlanmış demek. Bir akıl var. Onu bir amaç uğruna yaratmış. Bir amaç için yaratmış. Objelerin meydana gelişinde aşamalı bir evrim süreci olmalıdır. Evrime göre böyle olması gerekir. Eğer bu durumlarda da aşamalı olarak gerçekleşmezse o zaman evrimin açıklayıcı gücü kalmaz. Eğer aşamalar yoksa mucize olması muhtemeldir diyor Dawkins Efendi. Yarın Boğaziçi'ndeki toplantıya telefonla bağlanacakmış. Richard, sen gelsene kendin. Bu hocamız mesela ona gazete ilanıyla artık İngiltere'deki gazeteler ilan verdi. Ey Dawkins, gel buraya seni otelde ağırlayacağız. 5 yıldızlı otellerde. Bir yarım saat çıkalım dünya medyası da gelecek falan diye kaçtı.
Türkiye'ye adım basmaya ticaret oldu.
Hadi yani. Hocamızdan bu şekilde kaçtı. Gazete ilanlarıyla rezil kepaze oldu. Bütün İngiltere'ye moderasyon. Sonra Yiğit Bulut devreye girdi. Habertürk kanalı para teklif etti. Parayı çok sever zaten. Kaçtı. Hocamız dedi ki bir tane fosil getir 10 trilyon var. Çok büyük para. Evet. Hatta onunla ilgili program yaptı. 45 dakika konuşuyor İngiltere'de. Rakamı da biraz yanlış anlamış. Herhalde o rakamın büyüklüğü onun kafayı da biraz şey etmiş. Diyor ki hocamız teklif ettiği para 10 trilyon. Yani 6 milyon pound gibi bir 5 milyon pound'a yakın bir para teklif etmişti. Bir tane fosil getirene. Getirse alacak o parayı zaten. O diyor ki 10 trilyon pound diyor. Bu para diyor İngiltere bütçesi, abi Türkiye'nin bütçesinin kaç katı. Böyle ağzı sulanmış ki o paradan. Yani artık böyle devamlı gece rüyada poundlar, dolarlar görüyor herhalde. Gene getiremiyor. Bari 10 trilyon pound'ı düşünen biri. Değil mi? Fosil getirmez mi? Amuda kalkarak getirir, getiremiyor. Sonra benimle karşılıklı radyo programına çıkardılar. Şöyle oldu ama. Önce o çıktı. Richard Galloway, ünlü İngiliz parlamenter. Radio Talk Sport'ta 2006 Kasım ayında bir program yapıyor. Richard Dawkins'i davet etmiş. Sonra da bizi aradılar. Hocamızın adına siz katılır mısınız? Galloway'in bilgisi yetmez bu Dawkins'e baş etmeye diye. Ben tabii dedim. Telefonla bağlandım. Önce beni bağladı Richard Galloway. Dedi ki Richard Dawkins dedi son anda katılmaktan vazgeçti dedi. Benim olduğumu duyunca hemen bunlamış, topuklamış. Ama dedi merak etmeyin ben onun peşindeyim. Bağlayacağım onu dedi. Ben konuştuktan bir 15-20 dakika sonra hakikaten bağladı. Hiç sanki ben konuşmamışım, ben hiçbir şey söylememişim gibi kitabını tanıtıp kaçtı. Sonra University of College London'ın da bir konferansımız vardı bizim birkaç sene önce. Hatta Cihat hocamla birlikte gitmiştik. Oraya bu Kanal 4, Channel 4 diye bir kanal var İngiltere'nin en büyük kanallarından. Orada kendi programı var Richard Dawkins'in. Channel 4'ün yöneticileri geldiler. Konferansa. Çok beğendi konferansınızı. Richard Dawkins'e sizi karşılıklı çıkarabilir miyiz dediler. Çok iyi olur dedik. Gelse mükemmel olur. Ama gelmez. Ama siz çağırın dedik. Hakikaten bunlar dediler ki biz sizinle bağlantıya geçeceğiz. Siz merak etmeyin. Biz iki ay sonra tekrar konferanslarımız var. Üniversitelerde. Duymuşlar. Bana Türkiye'ye mail attılar. Dediler ki işte İngiltere'ye geliyor musunuz tekrar? Geldiğinizde Richard Dawkins'e sizi karşılıklı çıkarabilir miyiz yayına diye. Mükemmel tabii dedik. Ama canlı yayın olsun dedik bakın. Ondan sonra bunlar tabii dediler hemen biz Richard'la konuşalım. Size geri döneceğiz. Richard'la konuşup geri dönüyorlar. Şöyle diyorlar Richard Dawkins'in teklifi. Sizin konferansınıza gelecek. Oturacak. Orada sizi çekeceğiz. Sonra beraber müzeye gideceksiniz. Orada çekeceğiz. O da kendi programında istediği gibi yayınlayacak bunu. Canlı yayın dedik. Canlı yayınlar hemen kaçtı tabii. Kaçar. Mümkün değil. Hocamızın adının olduğu bir ortamda duramaz. Bakın Roma'ya gelmedi. Biliyor Roma'da neler olacağını. Onun için Roma'ya gelmedi. Bütün dünyanın en ünlü evrimcileri oradaydı. Bir Richard Dawkins yoktu. Evet. Neden? Çünkü ne olacağını biliyor. Onun için hocamızdan da fellik fellik kaçıyor. Yarın da Boğaziçi Üniversitesi'nde telefonla bağlanıyormuş. Ulan gelsene sıkı yani şey diyorsa. Yani
elinde veri varsa, evet. Bilimsel kıymetli insanları ikna edebileceğin veriler varsa niye gelmiyor?
Hocamızdan yok tabii. Hocamızdan örnek almış. Kendisi de yeni bir araştırma üzerine bir yayın yapmış. 2 milyon dolar hayatın orijiniyle ilgili araştırma getirene ödül vaat etmiş.
Ha tamam. Hocamız 7 milyon dolar veriyor. 5 milyon dolar kar yapar orada.
Gösterebiliriz isterseniz.
Hayatın orijinini evrimle açıklayabilene 2 milyon dolar verecek. Evet. Yani çünkü açıklaması i̇ki çok zor olduğu için açıklayabilene hani aşk olsun derler.
Evet. Bunu da görüyoruz.
2 milyon dolar.
Daha önceki programlarımızda da bahsettik gerçi. Şöyle.
Yani normal
bir hayır. Bu şimdi böyle bir şey 2 milyon dolar vereceğine biz ona evet. Bak temiz para, trink para, tiko para 7 milyon dolar veriyor hocamız. Sen onu getirsene fosil var resmine bile. Madem gelemiyorsun Türkiye'ye uzaktan maille bir resim at. Evet. Ne diyor hocamız? Tiko para diyor. Hazır, bavulla hazır vereceğiz. Richard al Richard. Gönlünce yok. Veremez çünkü yok. Ara geçiş formu yok. Evrim yok çünkü. Evrim olmayınca ara geçiş formu da yok. Mutasyon da faydalı mutasyon da yok. Onun için havaya bakıyor. Hayatın tesadüfen olamayacağını bildiği için zaten, proteinlerin tesadüfen olamayacağını bildiği için o filmde değil mi, uzaylılar getirdi diyor.
Tabii.
Ben bilmiyorum diyor, kimse yani bilmiyor diyor.
Açıklayamıyor, kim tabii. Açıklayacak zaten ki 2 milyon
bu da. Araştırma ilanının içeriği de o zaten. Hayatın orijine dair hiçbir şeye açıklama getirilemediğinin kanıtı bu yarışmayı, böyle bir yarışma sunması.
Evet.
Bir kere hayatı zaten
ne derece çıkmaz içinde
evet, hayatı demiş ki Darwinist evrimle oluşan kendi kendini devam ettirme kapasitesine sahip kimyasal sistem olarak zaten bir ön yargı oradan koymuş. Başka bir sisteme zaten kapatmış. Evrimi bir ön kabul olarak kabul etmiş. Yani onun dışında herhangi bir sistemi zaten kabul etmemiş. Ve hayatın başlangıcına yönelik işte proteinler, nükleotitler, DNA Bunlarla ilgili, bunların nasıl oluştuğu ile ilgili bir yarışma diyelim ki bu.
Evet. Bu şu anlama geliyor şimdi, evet.
Bunların hiçbirini açıklayamadığını, yani evet, bundan önce hiçbir şekilde açıklanmadığını kanıtıdır.
Şu anlama geliyor. 2 milyon dolar evet, vereceğiz. Evet. Hayır, şimdi kısa bir ara vereceğiz. İkinci bölümümüzde tekrar devam etmek üzere. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi tabii izleyenlerimiz var. Dünyanın pek çok yerinden olduğu gibi Azerbaycan'da da bayağı bir izleyenimiz var kardeşlerimizden. Ceyhun Ahmedov adlı bir kardeşimizin yazdığı bir maili sorusu var. Onu okuyayım inşallah. Selamünaleyküm Cihat abim. Aleykümselam. Rahmetullah ve berekatuhu. Bir konuda bilginize başvurmak istiyoruz. Aşağıdaki linkte Amerikalı bilim adamları kurbağanın belinde kuyruğunda göz geliştirmişler. Bazıları bunu yanlış anlıyor. Diyorlar ki bak mutasyonla organ geliştirdiler. Bu evrimdir deniliyor. Yorumda bu şekilde zaten. Basında bu şekilde çıkmış. Rica etsek izah eder misiniz? Şimdi tabii araştırmanın detaylarına indiğimizde bire geçebilir miyiz? Doktor? Evet. Ne yapılmış diye baktığımızda Development adlı bir embriyoloji dergisinde yayınlanmış bilimsel bir makale olarak. Kurbağalar üzerinde elektrik voltajları yaratarak gözün olması gerektiği yer değil de bel kısmında, vücudun daha aşağı kısmında herhangi bir yerde yine bir göz gibi bir organın geliştiği gözlemlenmiş. Şimdi ve deniyor ki basında, medyada da her ne kadar bu orijinal makalenin içinde evrime değinilmemiş olsa da basında, medyada bakın işte başka bir yerde organ geliştirildi diye bu şekilde yorumlar yapılıyor. Yanlı olarak işte ateizme hizmet eden ateist ideolojinin savunucuları tarafından böyle bir iddia öne sürülüyor. Aslında böyle bir şey yok. Bu genellikle zaten işte kök hücre çalışmalarında, işte vücudun başka organların nasıl olur da hücrelerin özelleşerek çeşitli organları meydana getirdiği açıklamasında işte elektrik, biyoelektriğin görevleri bu şekilde anlaşılmaya çalışılıyor. Bu hiçbir şekilde bir mutasyon değil zaten. Çünkü mutasyon bozulmaya sebep oluyor ya da değişime sebep oluyor. Tamam, buna mutasyon da diyebiliriz ama hiçbir şekilde bu zaten yeni bir bilgi değil. Yeni bir organın gelişmesi değil. Tamamen hiçbir amaca hizmet etmeyen ikincil bir organın ortaya çıkışı demek. Bu hiçbir şekilde bir görmeye hizmet eden bir organ değil. Evrim teorisinin iddiası ne oysa, işte mutasyon gibi bir herhangi bir mekanizmanın, mutasyonun bugün yeni organlar icat etmediği biliniyor zaten. Kimse mutasyonla gelişme sağlandı demiyor zaten. Mutasyonun bozulma olduğu ya da işte organların en fazla bu şekilde yerini değiştirmeye sebep olduğu, ikinci organların işte kafasından, drosophila üzerinde 50 yıl süren çalışmalar vardı bildiğimiz gibi. Kafasından bacaklar çıkan işte böceklere sebep olduğu hepinizce malum. Ama buna bir yeni bir özellik katmadığı bu böceklere ya da işte bu organların hiçbir şekilde bir ek bir fayda sağlamadığı hepinizce bilinen gerçekler bilim dünyasında. Burada da kurbağanın vücudesinde ikinci ya da üçüncü, dördüncü bir gözün ortaya çıkmasının böceğe ya da hayvana bir yarar sağlamadığı malum, bilinen bir şey. Buna büyük teşkil ettiği herkese bilinen bir şey. Ve daha detaylı olarak incelendi. Zaten aynı zamanda başka bozukluklara da sebep olduğu, başka organların da bozulmuş olduğu yıllar sonra ortaya çıkıyor. Mutasyonların hiçbir şekilde fayda sağlamadığı artık bilinen bir gerçek. Bakın burada başka bir görüntü daha var. Onu da gösterelim. Evet. Burada da elektrik sinyalleri verilerek organın olması gerektiği yerden başka bir yerde benzer bir şekilde yine çıkabildiği gösterilmiş. Ama bu hiçbir şekilde evrime delil teşkil etmez. Bu şeyleri, kurbağa yavrularının daha ileri bir canlıya dönüştüğüne dair bir delil asla teşkil etmiyor. Böyle bir açıklama da zaten bu orijinal makalenin içinde de yok. Bu bakıyorsunuz işte medyada işte insanları hayrete düşürecek bir şeymiş gibi bu şekilde lanse edilmeye çalışıyor diyor. Sırf ideolojik sebeplerle ortaya sunulan haberlerden bir başkası.
Evet, düşündüğümüz şimdi, evet, zaman zaten yani herkes düşünebilir. Gözümüzün yerini veya burnumuzun, kulağımızın, ağzımızın yerini vücudumuzun herhangi bir yerinde daha fonksiyonel, yani daha işlevsel bir halde düşünebiliyor muyuz? Ben düşünmeye çalıştım ama bulamadım yani. Herkes bunu yapsın, denesin. Yani gözümüz şurada olsaydı veya kulağımız şurada olsaydı daha iyi olurdu diyebileceğimiz bir pozisyon ben düşünemiyorum. Yani Allah her şeyi olması gerektiği gibi yaratmış. Bu burada da olmuş olan yani zaten olan bir genetik bilginin çevresel faktörlerle tekrar ortaya çıkarılması var. Yani burada belki bu göz oluşturulmuştur ama yanında birçok başka organın da bozulmasına tabii sebep olmuştur ama onlardan bahsedilmiyor belki de. Yani
şu anda
araştırılması lazım.
Tespit edilmemiş ama ilerleyen işte o kurbanın ilerleyen yıllarında bozukluğa sebep olduğu sonradan
anlaşılıyor. Bir kere şurada önemli olan nokta şu. Yani bilinçli bir müdahaleyle bir canlı da ilerleme sağlanabilir. Bu zaten genetik mühendisliği böyle bir bilim dalı var. Ve Mehdiyet döneminde, Hazreti Mehdi döneminde hakikaten genetik mühendisliğiyle canlılarda daha da ilerleme olacak. Mesela domatesin daha lezzetlisi, daha büyüğü olabilir. Evet. Hatta bazen şu anda mevcut olmayan Allah bir meyveye de vesile olabilir genetik mühendisliğiyle. Yani veya bir çiçek veya bir bitki böyle bir şey olabilir. Bu mümkün. Ama bu evrime hiçbir şekilde delil olmaz. Çünkü bakın burada zaten önemli olan nokta laboratuvarda yapılan, bilinçli müdahaleyle yapılan bir deney evrimin olamayacağını gösterir. Mutlaka bir bilinç gerekiyor. Yani buradaki deneyle bilim adamları evrimin olamayacağını ispatlıyorlar. Bir geni alıp mevcut olan bir genetik bilginin başka bir DNA'nın başka bir yerine nakledilmesi, başka bir yerine implante edilmesi, yani yerleştirilmesi. Bu zaten evrime delil olmaz ki. Evrimin iddiası şu. Tesadüfi değişikliklerle, yani mutasyonla ve doğal koşullarla yepyeni, sıfırdan yeni gen olacak. Evet. Yeni protein olacak, yeni organ olacak. Bu deney zaten onun olamayacağını ispatlıyor. Bakın gene burada mevcut olan genetik bilgiyi kullanmışlar. Hatta bir yani bilim adamları günün birinde yeni bir genetik bilgiyi yazabilseler bile yani zor ama olabilir Allah'ın dilemesi onu da Allah yaratıyor çünkü inşallah. Yine yaratılışın delili oluyor. Hiçbir şekilde tesadüfen olamayacağını kanıtlıyor. Yani bu deneyle aslında çok güzel bilim adamları evrimin olamayacağını çok net bir şekilde kanıtlıyorlar.
Şimdi embriyoloji gerçi erenin konusuna giriyor. Kadın doğumcu olduğun için. Şimdi hücrelerin embriyo sırasında yani hücreler gelişirken özelleşmeye başlamaları ve bulundukları üç boyutlu ortamda nerede hangi organı yapmaya neden başladıkları hala anlaşılmaya çalışılan bir şey. Ve bu yapılan çalışmada bunu açıklamaya yönelik bir araştırma. Elektrik sinyalleri verilerek o hücrelerin aslında insanın gözü şu anda yalnızca göz kovuklarında Allah yaratıyor. Orada hücreler özelleşmeye başlıyor. Sanki bulundukları yer gözün olması gerektiği yermiş gibi o hücreler kendilerini göz mekanında zannederek üç boyutlu ortamda gözü oluşturmaya, göze özelleşmeye başlıyorlar hücreler. Kandırılarak. Bu sağlanmış bu araştırmada. Yani siz yine mevcut DNA'lar, DNA'nın içinde gözün bilgisi var ve o grup hücre kendisini gözün olması gerektiği yerde zannettiği için göze özelleşiyorlar.
Tabii
burada yapılmış olan olay bundan başka bir şey değil.
Evet. Evet, burada zaten gene bir mükemmellik söz konusu. Evet. Başka deneyler de var. Daha önce de 1960'lı yıllarda, 70'li yıllarda yapıyorlar. Bu kemo afinite molekülleri vardır. Bütün sinir bağlantılarının, sinirlerin nereye gidip nasıl bağlantı yapacağını beyinde çünkü 100 trilyonun üzerinde bağlantı var. Bunların gideceği yeri belirliyorlar. Hangi yöne gidecek, nasıl bağlantı yapacak? Mesela göz diyelim, gözün sinirleri değil mi? Çaprazlaşarak beynin özel bölümüne gidiyor. Sağa sola sapmıyor, doğrudan arkadaki işte bölgeye gidiyor. Oradaki hücrelerin her biriyle hangi hücrenin bağlantı yapacağı belirlenmiş. Daha genetik bilgisi var bunun. Hatta şunu yapıyorlar yine kurbağalarda. Gözü alıyorlar embriyoda oluşum aşamasında. 180 derece çeviriyorlar. 180 derece çevirdiklerine bir bakıyorlar yine sinir hücreleri doğru bağlantılarla doğru yere gidiyor. Ama görüntüyü ters görüyor tabii. Yani ters olduğu için göz döndüğü için. Ama bağlantı bakın yolunu şaşırmıyor. Oradan da zaten kemo afinite hipotezi diye bir şey ortaya atıyorlar. Diyorlar ki demek ki bunların nereye gideceğini belirleyen özel moleküller var. Ve genetik olarak bu üretilen proteinlerle nereye gideceği bakın muhteşem bir yaratılış bu. Her yapılan deney. Allah'ın dilemesi her yapılan deney yaratılışı kanıtlar. Çünkü laboratuvara girdiğiniz zaman siz yaptığınız bilinçli müdahaleyle yaptığınız deney ve yine böyle bakın mükemmellik. Kurbanın üzerine göz oluşuyor. Göz gibi bir kompleks organ oluşuyor. Cihat Hocam da anlattı yani kök hücrenin özelliğinden faydalanıyorlar. Hücre yani karar veriyor bir anda gözü oluşturacak bir organ oluşturmaya başlıyor. Yanlış hata yapmıyor orada yine göz oluşuyor mükemmel bir şekilde. Evet. Bu da yaratılışın kanıtı zaten. Hiçbir şekilde tesadüfen bir şeyin nasıl olduğunu kanıtlamaz. Ya evrim şunu açıklamak zorunda evrimciler. Hiç böyle karmaşık bir konu yok. Kardeşim bir tane proteinin bize tesadüfen nasıl olduğunu anlat. Anlatamıyorlar. Bitti. Evet. Çünkü başka proteinler gerekiyor. Mutlaka o proteinler de başıboş bırakıldığı zaman, amino asitlerle yan yana koyduğun zaman protein yapamıyor. Mutlaka doğru dizilimi DNA'dan okuması gerekiyor. DNA gerekiyor. Evet. Yine olmuyor. Enerji gerekiyor. Enerji organeli gerekiyor. Yine olmuyor. Mutlaka ortamda izole olması gerekiyor. Hepsi bir arada bulunsa bile canlı bir hücrenin içinde olmadığı sürece yine protein üretilemiyor. Sadece canlı hücresini üretiyor. Bitti zaten. Yani bundan sonra yok şu deneyi yaptım ben, laboratuvarda geni aldım, başka bir canlıya naklettim, al sana evrim falan. Hikaye bunlar.
Ya zaten bunlar. Geni nakledebiliyorlar. İşin ilginç tarafı olan bu. Ya da o bilginin bir üretilmeye başlanması, okunmaya başlanması, yani deşifre edilmeye başlanmasını değiştirebiliyorlar. Zamanlama olarak ya da yer olarak. Zaten bilginin orada bulunuyor olması tek başına mucize. Evet. Harikalık burada. Yani sen bunu açıklamaya çalış önce. Ya daha doğrusu bu bilginin nasıl oraya yerleştirildiğini açıklama getir. Evet. Ama mantıklı olsun bu. Hiçbir şekilde tesadüfle açıklanamaz. Bir yerde bir bilgi varsa ve bir yerde gidiyorsunuz, bakıyorsunuz toprağın altında bir apartman projesi çıkıyor ama içinde elektrik projesi de var apartmanın, işte su tesisatı projesi de var, işte asansörü nerede olacak, katları işte vesaire, merdiven yükseklikleri çok detaylı olarak yazılmış. Burada tesadüf mü var? Burada tabii ki bir akıl var. Bir dizayn var, bir tasarım var. Bunu yazan, çizen var, mühendis var. Buna işaret eder değil mi? Akıl var çünkü orada.
Mesela bir müteahhidin biri çıkıp dese ki, yani bu apartmanda her şey tamamken, asansör de ortasında yukarı doğru çıkıyorken ben aldım asansör boşluğunu ters çevirdim. Asansör böyle gidiyor. Al sana evrim dese. Yani adamı gülerler bunu. Evrim de söyledi bu kadar mantıksız geri. Ulan apartman nasıl oluştu bir kere sıfırdan? Onu açıklasana. Asansör boşluğu sıfırdan nasıl oluştu? Asansör nasıl oluştu? Asansörün bir tane vidası nasıl oluştu? Değil mi? Hepsinde bir bilinç vardır. Zaten mesela evrimciye soruyorlar. Ya diyor Yiğit Bulut. Arabanın parçalarını diyor. Yan yana koysanız diyor. Araba olur mu diyor. Bakın. Sırf evrimi savunmak adına yalan söylüyor. Diyor ki evet diyor arabanın parçalarını diyor işte jant kapağını ayrı koyun diyor. Şanzımanını ayrı koyun diyor. Motor pistonlarını ayrı ayrı koyun diyor. Camlar, kaporta hepsi vidaları saçılmış olarak toprağın üzerinde dursun diyor. Bundan araba olur diyor. Rezalet-i kepazeliğe bakın yani bir yalanı söylemek için öyle bir yalan söylüyor ki yani böyle çocuklar bile güler zaten buna. Nitekim çocuklar da gülüyor hakikaten bunların söylediklerine. Onu da birazdan göstereyim filmini.
Bir şeyin sebebini açıklayabiliyor olmamız o şeyin daha da bilinçli bir şekilde oluştuğunu gösterir bize. Yani Allah da sebepler içinde yaratış yapıyor.
Tabii.
Yani demin sinirlerin göçünden bahsettik. Orada bir kemotaksi olayının olması bilinç düzeyinin daha da had safhada olduğunu bize gösterir. Başka bir şey göstermez yani.
O karanlık ortamda bir defa hangi sinir nereden nereye gideceğini nereden biliyorsun sen? Evet. Ve bir program dahilinde bunu yapıyor. Yani DNA'daki anlatım, DNA'daki kodlar. Şimdi öyle bir sistem ki siz mesela biliyorsunuz işte Mısır'da veya başka bir yerde arkeolojik kazılar yapılıyor. Bilinmeyen bir dilde yazılmış olan bir taş, yazıt bulun siz. Bir defa bir şeyin anlatıldığı orada malumdur, bilinen bir şey. Onu siz çözmeye çalışırsınız. Dil bilimciler gelir, işte deşifreciler gelir ve o dili çözmeye çalışırlar değil mi? Anlatılan bir şey vardır. Orada bir akılın olduğu kesin değil mi? Tabii ki onu bir akıllı birisi yazmış. Bilinçli biri tarafından yazılmış. Ve bir şey anlatılıyor orada. Ve daha sonradan anlaşılır ki işte tarihi bir olaylar anlatılıyor ya da işte o güne ait bir kanundur o vesaire. Bir şeyin anlatıldığı zaten başından beri biliniyordur. Evet. DNA'ya bakıyoruz. 4 harfle yazılmış olan bir şifre. Bir şifreyle yazılmış olan bir anlatım. Ne anlatılıyor? Hangi hücrenin nerede duracağı? Vücutta hangi proteinlerin nerede, ne zaman, nasıl üretileceği? Akıllı bir şekilde. İşte bakıyorsunuz blue çağına gelince işte testosteron hormonu üretilmeye başlanıyor. Nerede bunun bilgisi var? DNA'da var. Zamanlamasıyla beraber. Değil mi? İşte tiroid hormonu ne zaman salgılanacak? Sabah saatinde gözünüzü açtığınız zaman, uykudan kalktığınız zaman salgılanacak. Nerede bu yazıyor? DNA'da yazılıyor. Zamanlamasıyla beraber bunların hepsi var. Tesadüfün olmadığı, her şeyin yazılı olduğu bir bilgi bütünü olarak DNA var orada zaten duruyor. O zaman bu bilgiyi yazanı aramak gerekiyor. Tesadüfen mi bunlar oluşmuş? Zaman içinde mi gelişmiş? Hayır. Çünkü ilkelden geçmişe doğru bir süreç yok. Böyle bir şey yaşanmamış. Paleontoloji bunu reddediyor. Her şey tam eksiksiz, kusursuz halleriyle canlılar bir anda ortaya çıkmışlar. Paleontoloji bize bunu gösteriyor. Zaten olamayacağı da kesin. Mantıklı olarak düşündüğümüzde. Çünkü diğer türlü ne protein var olabiliyor, Zaten buna biyokimya hayır diyor. Bütün proteinler aynı anda çalışır durumda hücre varsa vardır, yoksa olamaz diyor bize biyokimya. O zaman Allah'ın varlığının açık bir bilimsel gerçek olduğu ortada. Bunu kabul etmek gerekiyor.
Ya evrimciler şunu anlamıyorlar bazen. Biz Allah'ın varlığını, evrimi yalanladığımız için değil. Her şey Allah'ın, bütün doğada şu mesaj var. Her şeyde bir düzen ve kusursuz bir tasarım görüyoruz. Bu bir yaratıcının varlığını kanıtlıyor bize. Canlılardaki komplekslik ve bilgi bize mutlaka bir yaratıcıyı gösteriyor. Bir düzen var. Onun yine yaratıcıyı gösteriyor. Yani nereye baksak biz bu mesajla karşılaşıyoruz. Yani bugün Darwinizm hiç olmasa da yaratılış çok açık. Yani öyle bir konu yok. Zaten Darwinizm bir pagan dini, saçma sapan. Geçen gün bir program vardı televizyonda. Okan Bayülgen'in düzenlediği. Kuantumdan bahsediyorlar. Şimdi kuantuma baktığınız zaman orada tabii çok güzel olarak anlatıldı programın içerisinde. Biz maddeyi beynimizde algı olarak, görüntü olarak görüyoruz. Yani elektrik sinyalleriyle muhatabız. Ama fizik kuralları içinde baktığımızda da biz yine maddenin yokluğuyla, algı olarak olduğuyla gerçeğiyle karşılaşıyoruz ve bunu bilim adamları söylüyor zaten. Şimdi bakın, bilim adamlarının ağzından biz kuantum konusuyla ilgili bir iki noktaya temas edelim. Kuantum için bir deney yapılıyor. Buna çift yarık deneyi deniyor. Şimdi deneyin ne olduğunu gösteren bir, evet, film izleyici. Çok yani bilinen bir şeydir. Bu YouTube'da her yerde isteyen de bulabilir. Bakın şimdi elektronların parçacık mı özelliği mi gösteriyor, dalga özelliği mi gösteriyor? Bunun ayrımını yapmaya yarayacak bir deney yapıyorlar bilim adamları ve buna da çift yarık deney ismi veriliyor. Evet, bu parçacıklar nasıl davranıyorlar onun deneyini yapacak şimdi. Şuna benzetiyor. Mesela bir bilyelerin atıldığı bir makine düşünelim. Buradan bilye atacaksınız. Karşıları çift yarık var. Bunun arkasına bir perde konmuş. Bu perdede nasıl bir görüntü oluşuyor? Değil mi? Buna bakarsınız. Evet, bakın. Yarık var burada. Fırlatıyor. Doğal olarak karşıdaki izle düz bir çizgi olur, değil mi? İzin bu yarığın olduğu şekilde tek bir iz olarak yansır karşıya. Çünkü parça özelliği gösteriyor. Çünkü bilyeler parçadır. Evet, iki tanesinin ikincisini koyduğunuzda da doğal olarak ikinci bir iz daha olur. Değil mi? Aynı iki şey gibi, yarık şeklinde iki tane iz meydana gelir. Şimdi dalga özelliğine nasıl bakıyoruz diyor. Oraya bir sıvı yerleştiriyor, su yerleştiriliyor. Önünde yine bir yarık var. Yarıktan dalgaları gönderiyor. Karşı perdeye gittiğinde dalgalar bakın ortada. Bir iz meydana getiriyor, aydınlanma meydana getiriyor. Bu dalganın gösterdiği özellik eğer tek yarık varsa. Şimdi ikinci yarı yerleştirecek. Bakalım o zaman dalga nasıl bir iz meydana getiriyor. Evet, ikinci yarığı koyduğumuzda diyor, yine dalgalar gönderiliyor. Bakın dalga gönderiliyor. Arkadan, bunların birbirini yok ettiği noktalar oluşuyor. Evet. Hem toplandığı hem birbirini yok ettiği, bakın karşıda çok sayıda iz, aydınlanma ve karanlık noktalar meydana geliyor. Yani birbirini dalgaların yok ettiği gelişim noktalarda gelişim. Karanlık oluşuyor, diğerlerinde aydınlanma oluşuyor. Çok sayıda iz meydana geliyor. Bu dalganın özelliğidir. Yani çift yarıktan dalga geçtiği zaman karşıdaki görüntü bu şekilde oluşuyor. Şimdi bunu elektronlarla yapacak bu deneyi. Bakalım madde nasıl özellik gösteriyor? Böyle mi? Parçacık özelliği mi? Yoksa dalgaların oluşturduğu gibi çok sayıda izin meydana getirdiği karanlık iz, karanlık iz şeklinde mi görünecek? Evet. Kuantum teorisine göre, kuantum bilimine göre bakalım nasıl bir görüntü meydana getiriyor elektronlar? Bunun deneyi. Evet, elektronları tek yarıktan gönderdiğiniz zaman tıpkı parçacıklarda olduğu gibi tek bir iz meydana geliyor. Evet, bakın çok ilginç. Çift yarıktan gönderdikleri zaman elektronları bu sefer iki tane parçacık özelliği göstermesi gerekirken tek yarıkta olduğu gibi bambaşka bir görüntü meydana geliyor. Dalga özelliği gösteriyor. Nasıl oluyor? İnterferans paterni oluşuyor diyor. Tıpkı dalga özelliği. Hani ne oldu? Elektronlar parçacıktı. Şimdi dalga oldu.
Dalga özelliği gösteriyor.
Dalga özelliği gösteriyor. Ama tek yarık olduğu zaman da o zaman da şey gösteriyor. Tanrıcık evet, tanrıcık özelliği gösteriyor. Bu diyor makul değil diyor. Nasıl yani, anlamsız diyor. Nasıl oluyor böyle bir şey? Belki diyor bu toplar diyor birbiriyle diyor çarpışarak diyor öyle bir görüntü meydana, öyle bir patern meydana getiriyor diyor. Şimdi bakın. Teker teker bu sefer gönderiyor. Çarpışmasın diye birbiriyle. Aa, bir bakıyorlar yine. Yine dalgıcık özelliği gösteriyor. Yani acaba birbiriyle çarpıştıkları için mi böyle oluyor diye bakıyorlar. Onun için teker teker gönderiyor. Çarpışmamayacak şekilde. Bakıyorlar elektron yine dalgacık özelliği, dalga özelliği gösteriyor. Yani o zaman tek bir elektron, iki elektron haline gelip, ikisi de ayrı yarıktan geçip, sonra çarpışıp, ondan sonra bu böyle bir izme meydana geliyor. Ya ikisinden de geçiyor, ya hiçbirinden geçmiyor ve dalgacık özelliği karşı duvarda. Bakın, bununla çok kafalarımız karıştı diyor fizikçilerin. Bakalım diyor, hangi şeyden geçiyor? Ona bir ölçüm cihazı yerleştiriyorlar şimdi. Yani bir gözlemci oluyor. Bu deneyde bir gözlemci. Bakacak, ölçüm yapacaklar. Elektronlar hangi yarıktan ne şekilde geçiyorlar? Neden böyle bir özellik gösteriyorlar? Yani ölçüm yaptıklarında, yani bir gözlemci olduğunda, bakın ne oluyor? Evet.
Tam olarak o zaman geçtiğini tespit ediyor.
Gözlemci olduğunda bu sefer parçacık özelliği gösteriyor. Ya bu bir mucize, Allah'ın mucizesi. Bakın şimdi. Bakın, gözlemci olmadığında dalgacık özelliği, gözlemci olduğunda parçacık özelliği gösteriyor. Hangisi? Yani madde o zaman parçacık mı, dalga mı? Şimdi bakın bu çok önemli bir soru. Bir film daha göstereceğim inşallah.
Evet, kuantum bunu şey yapamıyor. Yani işin içinden çıkabilmiş değil.
Evet. Evet. Bakın yani bilim adamları ne diyor?
Parçacık.
Yani o gün mesela bir tane fizikçi çıkarmışlar. Fizikçi doğrusu ya yani bilgisiz yani. Ne anlattığını haberi yok. Bazı doğru söylediği doğru şeyler var ama genel olarak konuya bakamıyor. Yani konunun analizini yapamadı. Orada bir katılımcı anlattı yani beynin içindeki sinyallerle muhatap olduğunu. Yani dışarısı diye bir şeyin zaten fiziksel olarak mümkün olmadığını. Nitekim Okan Bayülgen de sordu. Şimdi dedi rüya mı görüyorsunuz dedi. Bu gerçek mi dedi. Bilmiyorum diye cevap verdi. Ya bilmiyorsan demek şu demektir o. Yani rüyada mesela maddenin karşılığı olması gerekiyor mu? Mesela güneşi görmemiz için biz. Güneş olması gerekiyor mu rüyada? Hayır gerekmiyor. Veya elimizi gördüğümüz zaman bir el var mı karşılığı olan? Yok. Ama çok net olarak değil mi? Hatta maddenin katılığını da hissediyoruz. Sıcaklığını, soğukluğunu hissediyoruz. Ama karşılığı yok. Uyandığımızda bunun farkına varıyoruz. Dolayısıyla bu yani gerçek dediğimiz hayatta ki gerçekle rüyanın arasındaki ayrım yani çok sunidir. Biri daha fludur, biri daha şeydir, biri daha kısadır, biri daha uzundur. Ona gerçek, ona rüya diyorsunuz ama nasıl bir fark bu? Yani burada o zaman neden maddenin karşılığı olması gerekiyor? Niye dışarıda onun gördüğü gibi güneş olması gerekiyor? Gerekmiyor demek ki. Şimdi bakın fizikçiler yani dünya çapındaki fizikçiler neler diyor? Bu da YouTube'da her yerde var bu. Çok ünlü bir film zaten. Her nasılsa bakın diyor bu hiçbir şeyden her şey meydana geldi. Bakın aslında olmayan şeyden bizim gördüklerimiz, algıladıklarımız meydana geldi. Bundan da beyaz kuantum hiçlik diyor. Nasıl olur da bilinçli olmayan bir şey, beyin gibi maddesel bir şey, yani beyin diyor atomlardan oluşuyor. Bilinci yok. Atomların ne bilinci olsun ki diyor. Deneyim gibi yani biz algılıyoruz ya görüyoruz, üç boyutlu görüyoruz. Bunun gibi maddesel olmayan bir şeyi nasıl meydana getirebilir diyor. Yani atom böyle bir şeyi nasıl meydana getirebilir diyor. Bunu fizikçiler sorguluyor.
Kuantum fizikçileri.
Evet. Eğer bir kuantum fizikçisinin gözlerinde korku görmek isterseniz ona sadece ölçme problemi deyin. Ölçüm problemi şudur. Bir atom yalnızca belirli bir yerde gözükür. Eğer ölçersiniz. Bakın bu çok ilginç. Demek ki deneye geri dönelim. Adam baktığı zaman yani bir gözlemci olduğu zaman elektron parçacık gibi görünüyor. Gözlemci olmadığı zaman dalga özelliği gösteriyor. Yani bir şeye algılayan varsa zaman vardır. Algılayan varsa madde vardır, mekan vardır. Bu çok önemli. Zaten bunun bilim adamları söylüyor. Bakın devam edelim filme. Eğer ölçerseniz diyor, başka bir deyişle, bir atom her yerdedir. Ta ki bilinçli bir gözlemci ona bakmaya karar verene kadar. Elektrona da baktığınız zaman dalga, her yerde olan o dalga bir anda parçacık haline dönüşüyor. Yani bakan varsa var demek istiyor. Yani söylediği bu. Böylece ölçüm veya gözlem tüm evreni meydana getirir. Yani bir bilinç varsa, bir ruh, bir insan varsa evren vardır. Yalnızca bilinçli varlıklar gözlemci olabilirler. Öyleyse biz realitenin, yani gerçeğin tam varlığına, derinlemesine bağlıyız. Nedir bu? Bu olmadan burada olan sadece genişleyen olasılıkların süperpozisyonu olurdu. Gerçekten olan, tanımlanan bir şey olmadan milyonlarca ve milyonlarca küçük kütleli enerji ve ışık, fotonlar ve elektronlar, onlar izafiyet ve kuantum mekaniğine göre, bakın çok önemli bir şey söylüyor, onlar izafiyet ve kuantum mekaniğine göre hiç var olmayan diyor, hayali, üç boyutlu, katı dünyayı meydana getiriyorlar. Bu kadar. Yani bilim adamının söylediği bu. Bu nasıl oldu? Ya hocamız bilimsel delillerle ispatladı. Hakikaten yani çok net olarak kitapları, çünkü dünya çapında ve mektupla da 1990'lı yıllarda bütün bu bilim adamlarına gönderildi dünya çapında. Yani maddenin gerçekliğini anlatan. Biz yani çok net bir gerçek. Dışarıda yani foton olduğunu varsayıyor bilim adamları da. O foton diyor geldi, göz gibi böyle içi sıvı dolu. Aslında net gösteremeyen, hocamız açıkladı onu. Yani gözün içinde mümkün değil görüntünün net olarak geçmesi. Önünde damarlar var, kör nokta var zaten. Ama mükemmel üç boyutlu bir görüntü var yani böyle. İçindeki bulanık yani, bir de maddenin içinden geçiyor. Yani fotonlar, bu partiküller göz merceği denen hücrelerin arasından, çekirdeği olan hücrelerin arasından, trilyonlarca proteinin arasından geçiyorlar orada. Karşı tarafa gidip elektrik sinyali oluşturup da yani bu bulanıklığın içerisinde mükemmel bir görüntü oluşuyor. Bakın adam da diyor zaten en sonunda gelinen nokta, fizikçilerin hayali üç boyutlu katı dünyayı meydana getiriyor. Aslında hiç var olmayan. Bakınca vardır diyor. Bakınca algı vardır. Biz algıyla muhatapız. Algının karşılığı olan maddenin var olması gerekmiyor. Olduğunu varsayalım biz. Ama zaten insanı ilgilendirmez bu. Ya insan hiç çıkamadığı beyninin içindedir hayatı boyunca. Ya şu kadarcık bir yer diyor hocamız. O da anlaşılsın diye söylüyor. Mercimek kadar bir yerde elektrik sinyalleriyle muhatap ve onu gören bir varlık var dedi hocamız. Yani bu çok muhteşem bir şey. Elektrik sinyal olması gerekiyor mu? Gerekmiyor. Allah ruhu yaratmış. Ruhun algıladığı algıları yaratmış ve bu sistemi yaratan, yaratıcıya biz Allah diyoruz inşallah. Allah'ın kendine verdiği isim maşallah. Sonsuz gücüyle, sonsuz sanatıyla yarattığı algılar bütünlüğün içinde yaşıyor insan. Rüya da bunun çok önemli bir kanıtı ve bunu zaten bilim adamları söylüyor bakın. Yani hayali diyor yani böyle bir şey diyor. Zaten bu deneyden de o çıkıyor. O deney de aslında insanın zihninin içinde gerçekleşiyor. Çünkü bir deney yapan biri zihninin içindeki laboratuvara girer. Orada o çift yarık deneyini yapar aslında inşallah. Rüyada da olabilir. Yani çift yarık deneyini rüyada da görür bir insan. Yine aynı şeyleri görebilir. Ama karşılığı var mıdır? Çift yarık var mıdır? Elektron var mıdır? Parçacık mıdır? Dalga mıdır? Değil mi inşallah? Çok açık yani gerçek maşallah.
Günümüzün bire basabilirsek. Tutar. Günümüz düşünürlerinden Profesör Frederick Wester evrenin bir gölge, bir ortam olduğunu şöyle söylüyor. Bazı düşünürlerin insan bir hayaldir, aslında bütün yaşananlar geçici ve aldatıcıdır, bu evren bir gölgedir şeklindeki sözleri günümüzde bilimsel olarak kanıtlanıyor gibidir diyor. Yani kuantum fiziği bunu ortaya koyuyor. Her şey aslında yalnızca bir algılayan varsa var, algılayan için var. Yani algı var. Algının dışında başka bir şey yok. Siz üç boyutlu olarak zannettiğiniz materyal dünyanın gerçek orijinal varlığının aslına ulaşamıyorsunuz. Çünkü kullanabileceğiniz bütün deney aletleri de yine bu dünyanın bir parçası oluyor. O algılar dünyasının bir parçası oluyor. Orijinaline ulaşamıyorsunuz. Ha, orijinali ne zaman ulaşacağız? Öldükten sonra Allah bize gerçeğini, orijinalini gösterirse görürüz yine. Ama şu anda bu beş duyumuzla ulaşabileceğimiz noktada işte kuantum fiziği ne kadar orijinaline asla ulaşamayacağımızı bir çözümsüzlük olarak gösteriyor bize. Düşünün yani gözlemleyen varsa madde parçacık gibi davranıyor, gözlemleyen yoksa dalga gibi davranıyor. Yani olasılıklar çok daha fazla. Bakıyorsunuz olasılıklar bütünü diye ifade ediliyor. Ama yalnızca gözlemleyen varsa parçacık her şey normalmiş gibi görünüyor. Yani sizin için bu oda ya da şu anda bizi izleyenler için karşılarındaki televizyon gözlerini açtıklarında o anda var. Gözlerini kapadıklarında yok. Allah'ın yaratmasıyla var. Ve beyinlerinde bir algı olarak var. Kuantum fiziği bizi bu gerçeği gösteriyor. Bu bir beton gibi gerçek bir yani bilimsel bir gerçek. Başınızı çevirdiğinizde karşılaştığınız duvar görüntüsü o anda Allah yaratıyorsa var, çevirdiğinizde yok. O anda yaratılıyorsa beyninizde bir algı olarak yaratılıyor. Onun dışında siz bunun maddesel gerçekliğine asla ulaşamıyorsunuz.
Tabii bunu kuantum fizikçileri çok net olarak anlaşıldı. Yani bilim bizi her noktada Allah'ın varlığına götürür. Mesela o gün o şeydeki konuşmada o fizikçi olan kişi, Metin Arık'tı galiba ismi. Bakın diyor ki mesela bilim diyor bir yaratıcının varlığını neden olduğunu sorgulamaz diyor. Öyle değildir. Bakın bilim bakar, bilim adamı bakar. Eğer bilimsel gerçekler gördüğü işte deneyler ve yaptığı gözlemlerle doğanın yaratıldığı gerçeğine götürüyorsa bilim adamı bunu kabul eder. Tabii ki bilim adamı sorgular. Mesela şimdi biz bir müzeye bir yerde bir tablo resim gördüğümüzde biz sadece resmin varlığına bakıp ya bunun sanatçısı kimdir diye sormaz mıyız? Tabii ki de yani zaten sanatçısını sorar hemen değil mi? Bunu kim yaptı der. Picasso mu yaptı, Rembrandt mı yaptı, evet. Şu mu yaptı, bu mu yaptı değil mi? Hemen sanatçısını sorgularsınız zaten. Bu kadar kusursuz bir sanat ve düzen görüldüğünde mükemmel böyle. Tabii ki onun sanatçısı, onun yaratıcısı sorgulanmaz mı? Yani sorulmaz mı? Sorgulanmaz mı? Allah affetsin. Yani sorulmaz mı? Tabii ki sorarız. Yani kim sahibi kim yani bu düzenin, bu canlılardaki kompleksliğin, bu kusursuz sanatın sanatçısı kim? Allah. Yani o kesinlikle öyle doğru değil. Hatta Allah ayette bilimin amacını şöyle bildiriyor. Şeytandan Allah'a sığınırım. Onlar otururlarken, ayaktayken ve yanları üzerine yattıklarında göklerin ve yerin yaratılışı konusunda düşünürler diyor. Yani göklerin, yerin ve yaratılışı konusunda düşünmek bilimi oluşturur. Biz onu sorguluyoruz. Gökler ve yer nasıl yaratıldı? Nasıl bir düzen var? Bu göklerin ve yerin yaratılışı konusunda düşünürler diyor ama gece gündüz diyor Allah. Yani her durumda otururken, ayaktayken,
yani yatarken, yatakta yatarken. Bilimle iç içe.
Ve derler ki diyor bakın bilimin amacını da bildiriyor Allah. Rabbimiz sen bunu boşuna yaratmadın. Bizi ateşin azabından koru. Yani yaratılışın bir amacı vardır. Boşuna yaratılmamıştır hiçbir şey. Yani gözdeki kusursuz düzen boşuna var değildir. Bu kuantum mekaniği boşuna var değil. Allah hepsini bir sebep için yaratmış. Nedir o sebep? Allah'ın varlığını kavrarız biz bundan. Allah'ın büyüklüğünü. Yani bilimin amacı Allah'ı tespit etmek, yüceltmektir. Bilim bunun için vardır. Ve bilim adamının görevi budur. Yoksa kalkıp da bu 19. yüzyılda Darwin'in uydurduğu, efendim Karl Marx'ın bilmem ortaya koyduğu saçma sapan şeyleri savunmak veya bunları materyalizm felsefesini eski Yunan'dan kalma bunları savunmak değildir, buna yapışmak değildir. Bilim adamı bakar, yaratılışa götürüyor. Tamam yaratılışı kabul eder. Kalkıp da materyalizmi ipsiz sapsız madde sonsuzdan beri var, mutlak var falan öyle bir şey yok. Zaten olmadığını bilim adamları söylüyor. Bakın diyor ki mesela yine Fred Allen Wolf. Bu çok dünya ünlü parçacık fizikçisi Kaliforniya Üniversitesi'nden diyor ki bizim yaşadığımız gezegendeki hayatın, dünya hayatının evrenin ne kadar boş olduğunu düşündüğümüzde bir sürpriz olduğunu anlayabiliriz. Evrende muazzam bir boşluk var diyor. Aslında evrenin %99'dan fazlası hiçbir şeydir. %1'inde yani varsa o parçacıklar var diyor. %99'u boşluk. Evrenin endişe verici bir hızla genişlemekte olduğunu dikkate alırsak daha önce hiç olmadığı kadar çok hiçlik meydana gelecektir. Buna bu şekilde bakmak bizde hayranlık uyandırıcı bir saygı oluştururken atom altı parçacıkların mikro dünyasını dikkate aldığımızda durum daha da fenalaşır. Deyim yerindeyse hiçbir şey yoktur ama madde anlamında söylüyor. Bir yaratıcı var ama madde yok diyor. Adam yani dünyanın ünlü parçacık fizikçisi. Devam ediyor. Fiziki evrenin inşa edilme şekli fiziki evrenin, maddenin inşa edilme şekli ruhun varlığına işaret etmeye yeterlidir diyor. Bakın ruhun varlığını söylüyor. Benim ruhu bulduğum noktalar kuantum mekaniğinin işleyişi ya da kuantum fiziği diyebiliriz. Bunlar fiziki dünyanın ardında ruhla bağlantılı bir temel olabileceğini gösteriyor. Bitti. Zaten tamam. Ruhun varlığı, Darwin'in açıklayamadığı ruh kitabı var hocamızın okusunlar. Yani ruhun varlığı bir yaratı, Allah'ın varlığının kesin yani ispatı, delili. Ve ruhun algıladığı biz algılar bütünlüğü yaşıyoruz. Bunu da bilim adamları söylüyor
evet, inşallah. Maşallah. Yani bilim gerçekten de bir algılayanın varlığını, ve algılattırılanlar dünyası olduğunu, yani bir algılar dünyası içinde yaşadığımız gerçeğine bizi götürüyor. Kuantum fiziği, kuantum mekaniği de bunu bilimsel bir gerçek olarak bugün artık televizyonlarda da konuşulmaya başlandı. Gittikçe bu daha çok yaygınlaşacak. Herkes tarafından bilinir bir gerçek olacak. Allah'ın her şeyi yarattığı ve algılar bütünü içinde yaşadığımız, algılar dünyası içinde yaşadığımızı, aslında hareket ederken, bir yerden bir yere giderken, şehrin içinde işte Avrupa yakasından Anadolu yakasına geçmediğimizi ya da işte İstanbul'dan kalkıp Ankara'ya seyahat etmediğimizi, beynimizin içinde bize bütün bunların gösterildiğini herkes çok daha iyi anlayacak. Bir başımızı sağdan sola çevirirken aslında çevirmediğimizi ama çevrildiğimiz, yani o görüntünün aslında bize kayarmış gibi gösterildiğini, sabit olarak kaldığımızı, herkes tarafından artık bu bilinecek. Bunlar tabii ki eğer bir şeyler algılattırılıyorsa, hissettiriliyorsa, tek bir merkezden bu yapılıyorsa, tabii ki tek bir elden her şeyin yaratıcısı Yüce Rabbimizin yarattığı gerçeğini bize götürür. Ruhun varlığını artık bilim bugün kesin bir gerçek olarak kabul ediyor. Allah'ın varlığı da bu şekilde kesin bir gerçek olarak artık anlaşılır hale gelmiş bulunuyor inşallah.
Evet. Bakın bütün bilimsel deneyler bu gerçeği ispatlıyor. Yani Allah onun Allah'ın ihtiyacı yok tabii. Her şey, bütün deliller bunu gösteriyor. Ama yapılan deneyler de, Allah'ın yaptırdığı deneyler de yine aynı şeyi ispatlıyor. Bakın onunla ilgili çok açık bir gerçek mesela. Şimdi biz algıları yaratanın Allah olduğu çok açık. Allah yaratıyor algıları ve zamansızlık boyutunda yaratıp bitirmiş Allah. Bakın serbest irade, özgür irade var mı sorguluyor bilim adamları. Ve bunun deneyini yapıyorlar. Bu Nature dergisinde yayınlandı. Bütün dünya medyasında haber oldu ve yani 70'li yıllardan beri yapılan deneylerden bir tanesi sadece. Çok sayıda var. Aynı şeyi destekliyor. Hep aynı sonuç çıkıyor. Hür iraden bu tabağı seçip seçmememe karar verir diyor. Berlin'de ünlü bir grubun yaptığı deneyler. Yani ben seçerim diyor. Hangi tabağı seçeceğime ben karar veririm ve ben seçerim diyor. Alıyor bari tabağı. Ben bunu seçtim diyor. Bunu aldım diyor. Kararı ben verdim diyor. Ama diyor, bilimin hür irade konusunda bir sorunu var diyor. Yani bilimsel veriler farklı bir şeyi gösteriyor. Biyolojiye göre konuşursak hür irade ile ilgili bir sorun var. Bakalım özgür irade var mıymış? Bu kararları veren ne yani? Ben bir karar verdiğimi düşündüğüm zaman diyor, bunu diyor nöron aktivitesinin ani bir akışı mı? Atomlar mı karar veriyor buna diyor? Bu kararları veren ne? Kararlarımın kaynağı ve zamanlamasını araştırmak için bir deneye katılıyorum. Bak şimdi bir deney yapılıyor. Araştırmanın sonuçları benim kararlarımı kimin verdiğini ortaya çıkartacak. Bakalım kararı veren ne diyor? Yani atomlar mı karar veriyor yoksa başka bir şey mi? Benim şuurum mu yoksa üzerinde hiçbir kontrol sahibi olmadığım şuursuz gri madde mi?
Beyin mi yani?
Ona da çok önemli bakın. Diyor ki hiçbir kontrol sahibi olmadığım diyor. Hakikaten insan beyninin hiçbir yerine bir kontrolü yok. Deney çok basit. Rastgele karar verip bakın deneyin eline. İki tane düğme veriyorlar. Bir sağ eline, bir sol eline. Rastgele karar verip, yani kendisi karar veriyor. İsterse sağa, isterse sola basıyor. İstediği gibi yani böyle kendi verdiği kararı uyguluyor. Hiçbir şey altında kalmadan. Ya da sağdaki ya da soldaki düğmelere basacağım diyor. Ve özel bir MR cihazına sokuyorlar. Fonksiyonel MR deniyor buna. Beyinde hangi bölgede hareket var anında gösteriyor MR cihazı. Yani sağ düğmeye bastığında o zaman sağ düğmeyi harekete geçiren sinir hücreleri, yani beynin sol tarafındakiler harekete geçiyor olması lazım. Sol tarafındaki el bölgesi. Sağ tarafında bastığı zaman da sağ tarafındaki el bölgesi hareketlenir. MR da bunu anında gösteriyor. Bilgisayar da düğmeye ne zaman bastığımı kaydedecek. Yani karar verdiği anı gösteren özel bir saat düzeninde de zamanı belirliyor. Hangi anda karar verdiyse çok hassas bir sistemle o da belirleniyor bilgisayarda. Çünkü insan karar verdiğini, ne zaman karar verdiğini kendisi bilir. Hemen de onun zamanlamasıyla tespit ediyor o anı. Ama bakalım beyinde nasıl? Şimdi normalde şöyle olması gerekir. Herkes öyle düşünür. Önce karar verirsin. Sonra el bölgenin
aktif hale geçer. Elini o hareketi yaptırır değil mi? Sağ düğmeye bastıracaksa sağ düğme, sol düğme. Ama kararın önce olması gerekir mi? Bakalım öyle mi? Nasıl oluyor? Bakın diyor ki deney sonuçları hep aynı şeyi gösteriyor. Siz karar vermeden 6 saniye önce sizin ne karar verebileceğinizi tahmin edebiliyoruz diyor. Yani adamın beynine bakıyorlar. Diyorlar ki 6 saniye, bak 6 saniye önce 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bu adam diyorlar sağ düğmeye basacak. Hakikaten gidiyor sağ düğmeye basıyor. Veya bakıyorlar 6 saniye önceden söylüyorlar. Şimdi diyorlar sol düğmeye basacak. Aa adam gidiyor sol düğmeye basıyor. O da zannediyor ki kararı ben veriyorum zannediyor.
Ama beyninde, anında karar verdiği anda muamelde bastığını zannediyor.
Evet. Yani karar verme 6 saniye sonra gerçekleşiyor.
Beklemeden
6 saniye önce
bastığı halde.
Beyinde harekete geçilmiş. Karar verme anını tespit ediyorlar ya. Karar verme anı hep 6 saniye sonra beyinde harekete geçildikten sonra. Dışarıdan bakan gözlemci de onun nereye basacağını o karar vermeden 6 saniye önce görebiliyor. Tabii bu Allah şunu gösteriyor. Yani o kararı kendi almıyor bir kere. Bir, deneyden çıkan sonuç bu. İkincisi o gözlemciyi, o deneyi yaratan da Allah. Ona da onu gösteriyor Allah. Onun da biz beynine baksak onu 6 saniye önce görürüz nereye baktığını o da o şekilde. Ya bu zincirleme hep bize bakın bir yaratıcının algılar dünyasında ki evet. Bunun da deneyini de Allah yine görüntü içerisinde gösteriyor bize. Algılar dünyası içinde, algılar içerisinde gösteriyor. Her şeyi Allah yapıyor. Allah nitekim Kur'an'da şöyle buyuruyor. Şeytandan Allah'a sığınırım. Attığın zaman sen atmadın ama Allah attı. Evet. Mesela bütün eylemleri Allah, oysa sizi de yapmakta olduklarınızı Allah yaratmıştır diyor. Yani bütün eylemleri Allah kendisinin yarattığını bildiriyor. Nitekim başka bir ayette Allah şunu bildiriyor. Siz Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz diyor. Yani önce Allah diliyor. Allah verdiriyor kararı. Bakın deney gösteriyor bunu. Kesin net ispat. 30 yıldır yapılıyor bu deneyler. Hep karar vermeden önce beyinde harekete geçiliyor. Allah diliyor. Sonra biz diliyoruz. Ama Allah o kadar mükemmel bir sanatta yaratmış ki böyle. İnsan özgür iradeyle her şeyi seçtiğini zannediyor. Öyle değil. Bir kader üzere yaratılmış. Biz her şeyi kader ile yarattık diyor Allah. İnşallah.
Evet sevgili izleyenlerimiz bir programımızın daha sonuna geldik. Yarın bir yaratılış delilleri ve ahir zaman programında buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.